Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü erkan, muhibbanı erkam, dergahı hüdayidir mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere asla ahkam, kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için her daim bahada eşsiz ve nezdimizde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, istifademizi artıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Aziz dostlar, insanın temel yetkinliklerini, sosyal hayatını, arkadaşlıklarını, sosyal sermayesini, biriktirdikleri dost ve yaranlarını konuşuyoruz sizlerle. Özellikle kişinin sosyal hayatının, arkadaş çevresinin, sosyal sermayesinin, biriktirdiği, gönlüne girdiği arkadaşlıkların, onun psikolojisine, moral ve motivasyonuna, huzuruna, başarısına, hatta ebedi saadetine olan etkisine değinmiştik geçen hafta. Bu haftada arkadaşlık ve sosyal yetkinliklerimizin psikolojimize, moral ve motivasyonumuza ve hayatımıza olan, hatta ahiretimize olan etki ve katkılarını anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz dostlarım, sosyal yetkinlikler bize arkadaş edinme yeteneği kazandırır. Collecting the friends diyor Batılılar buna. Hani bazı oyunlarda altın toplarsınız falan. Gerçi dünya hayatı da bir oyun. Bu oyunda bazıları arsa topluyor, bazıları emlak topluyor, bazıları araba topluyor, bazıları para, bazıları döviz topluyor. Bazıları da kadim dost topluyor. Bazı arkadaşlar, bazı kardeşlerimiz bir arkadaş ortamında çok kasarlar. Hani her ne kadar bu yetkinlik bize arkadaş edinme yeteneği kazandırıyorsa da herkes doğuştan bu yeteneğe sahip değildir. Bazıları içe kapanıktır, bazıları konuşamaz. Hatta aile koçluğunda gördüğüm kadarıyla birçok bekar kardeşim bu konuda sevdiği eş adayına teklif bile edemedikleri için, onlara açılamadıkları için bir aracı bile kullanmakta böyle biraz tedirgin ve mütereddit davrandıkları için, çok pısırık ve zaman zaman içe kapanık kaldıkları için sırf bu yüzden evlenemeyen ya da aşkını ilan edemeyen kişilerle bile karşılaşmışımdır. Aşırı utangaçlığın biyolojik, genetik, hormonal, ailevi ve çevresel sebepleri olmakla birlikte psikologlar bu durumun çocukluk döneminde aşırı eleştiriye maruz kalan ya da başarısızlık korkusu ve kaygısı yaşayan çocukların bir kaçış eylemi olarak görüyorlar. Böyle tanımlıyorlar. Ayrıca İlkokul döneminde öğretmenleri tarafından azarlanan, aşağılanan çocukların eğitim hayatı boyunca çok pısırık kaldıkları ve derse bir katkı sunmadıkları aşikar bir gerçek. Aynı şekilde ileriki yaşlarda da özellikle executive coaching, yönetici koçluğu yaptığım şirketlerde gördüğüm kadarıyla patronları tarafından, özellikle aile şirketlerindeki aile üyeleri tarafından bir inovasyonları, buluşları, fikirleri değerli görülmeyip ulu orta eleştirilen çalışanlar ağızlarına bir fermuar çekip bir dahaki toplantılarda hıh diyerek bekliyorlar ve o görüşlerini beyan etmiyorlar. Bu pısırıklığın dışında, yani psikolojik olarak içe kapanıklığın böyle pısırık bir karakter olmadan ziyade ha görürsünüz siz diye bir intikam belki eylemi. Ama her iki durumda da sosyalleşemiyorlar ya da ortama bir sosyal bir katkı sağlayamıyorlar. Aziz dostlar, elbette akran zorbalığının etkisi de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir büyük problem olarak gözümüzün orta yerinde duruyor. Sınıf veya okullarda akran zorbalığına uğrayan çocukların da kendilerini kısa bir süre içinde hayatlarının uzun bir dönemi boyunca sürecek bir görünmezlik pelerine sakladıkları ve o pelerinin ardına saklandıkları görünüyor. Bu görünmez olmaktan sıkıntı duysalar bile, görünür olmanın maliyetine katlanamayacaklarını düşündüklerinden korkak ve pısırık bir hayata devam etmek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini ve uzun bir dönem gerçekten görünmez hale geliyorlar. Hatta bununla alakalı çok sevdiğim bir büyüğüm, bir hocam, Münir Hocam, o kadar böyle okulun müdür muavini üstüme geldi, o kadar eleştirdi, o kadar böyle tehdide, şantaja varan o sosyalliğimi baskıladı ki, o müdür muavini gelmeden evvel bu büyüğümüz İmam Hatip Lisesi'nde, ortaokulda bütün sosyal faaliyetleri, tiyatroları, yarışmaları, etkinlikleri düzenleyecek bir sosyal yetenekliymiş. Ama nasılsa artık bir eğitimci nasıl böyle olabilir onu da bilmiyorum. Aklım hafsalam almıyor. Kendine rakip olarak mı gördü bu genç delikanlıyı, o dönemin genç delikanlısını? Delikanlı bile denmez, daha küçücük çocuk ya, 11-12 yaşında, 13 yaşında olsun hadi. O geldikten sonra diyor, bir görünmezlik zırhının arkasına geçtim. Görünmez oldum diyor sınıfta. İmam Hatip son sınıfta diyor, kapıda diyor, sınıfımızın böyle en başarılı öğrencilerinden biriyle çarpıştık diyor girerken. Bir baktı, sen bu sınıftan mısın, ne işin var burada dedi diyor. Yani o kadar saklanmışım. İşte akran zorbalığı. Bazen de bu akranlardan gelmiyor. Hocalardan geliyor, öğretmenlerden geliyor, idarecilerden geliyor. Bazen anne babadan bile gelebiliyor, Allah korusun. Tam aksi durumları da söz konusu elbette. Bazıları da gerçekten çok sosyaldir. Hemen kaynaşır, güzel güzel konuşur, anlaşır. İşte onlar, bu tarz insanlar sosyal yeteneklere sahip kişiler oldukları için bu yeteneklerini ve özelliklerini, sosyal sermayelerini, sosyal çevrelerini, arkadaşlıklarını geliştirmek için kullanabiliyorlar. Bu tür girişken, özgüvenli, cesur çocukların okul döneminde bir sosyal destek çemberi içinde oldukları ve bu şekilde kendilerini koruma altına aldıkları için kendilerini daha rahat ifade edebildikleri, daha kaygısız, daha korkusuz, daha rahat, daha stressiz oldukları görülüyor. Bu da elbette onların başarılarına etkiliyor, katkı sağlıyor. Yani arkadaş koruması onlara karşılaşabilecekleri istenmedik durumlarda bile bir başa çıkma şansı veriyor. İşte bu sosyal şansa sahip çocuklar arkadaş sermayesini daha doğru bir şekilde kullandıkları için, bu sosyal sermayelerini çok etkili, verimli bir şekilde kullanarak kendilerini daha başarılı kılıyorlar. Zaten bu konuda nedir Türkçe'de? Bak, tam ifadesiyle arkadaş. Hani biraz düşünürsek kelimenin üzerinde, arkadaş. Hani uzun bir süre, bilmiyorum, hiç böyle bir camide, mescitte, özellikle hac dönemlerinde, gerçi şimdi küçük küçük böyle sandalyeler çıkmış, portatif sandalyeler, biraz daha kolay ama en azından eskiden öyle bir şey yoktu. Hani uzun bir dönem böyle kendinizi ayakta durmak ya da oturduğunuzda bile bir yere yaslanmadan dik bir şekilde tutmak zorundaysanız iki büklüm kalıyorsunuz, çok zor oluyor. İşte arkadaş, arkanı yaslayacağım bir daş, kaya gibi hakiki sarsılmaz bir dost arıyor. Onun için seçmişler arkadaş, arka taşı, arkana yaslandığın, kendini garantiye aldığın. Hani ilk çağlardan bu yana bir yaban hayvanları saldırısında ne yapılır? Yani izlemişizdir filmlerde falan. Hemen böyle bir kayaya sırtını verirler. Hayvanları karşılanırlar. Mızraklarla, oklarla, ateşlerle, artık neyle korunuyorlarsa. Dolayısıyla bir sığınaktır yani daş insan için. Aziz dostlarım, bu yetenek kullandıkça hem arkadaşları hem de arkadaş çevreleri genişler. İnsanın artar, güzelleşir. Olumlu atmosferde kendileri de çok iyi bir psikolojiye sahip olarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşarlar. Bu mutluluk ortamı kişinin stresini azaltır. Bu şekilde kendilerini aşırı baskı altında hisseden akranlarına nazaran daha rahat ve kolay karar alabilirler. Peki bu kolay aldıkları kararlar onların hayatında ne tür bir katkı sağlar sizce? Kararlarımız eşittir kaderimiz olduğuna göre durumun vehametini, önemini umarım gerçekten doğru bir şekilde ifade edebilmişimdir. Kararlar kaderlerimizi oluşturur. Yani ebedi hayattaki cennette mi, cehennemde mi olacağımız, bu dünyada verdiğimiz kararlarımıza bağlıdır aziz dostlarım. İşte böylesine önemli bir konuda geliştirmemiz gereken bir yetkinliktir, sosyal yetkinlik. Hani dünya hayatında elbette başarı, moral, motivasyon, stresi azaltan bir dinginlik kazandırması, motivasyonunu artırması elbette önemli. Ama ahirette hangi konuda olacağımızın beyanı da bu sosyal yetkinliklere bağlıysa, iyi arkadaşlar kararlarımızı iyi yönde, kötü arkadaşlar kararları kötü yönde etkiliyorsa, işte bu kadar önemli, ebediyetle alakalı bir kilometre taşında, bir nirengi taşında, bir mihenk noktasında duruyor arkadaşlık. Aile veya sınıf ortamında çocuklar biraz koruma kalkanı oluşturur. Arkadaşlığın bizi rahatlatan bir etkisi de hani bu şekilde anlatabilirim. Biraz kasarlar. Anne babalarının yanında, büyüklerinin yanında ya da öğretmenlerinin yanında çocuklar sınıfta bir öğretmen geldiğinde bazı ön yargıları vardır. Anneyle ilgili, babayla ilgili de vardır bu ön yargıları. Hani baba eve geldiğinde işte şimdi yine kafamızı ütüleyecek. Dedem yine ya eskiden şöyleydi, böyleydi, bizim zamanımızda diye başlayan notuna başlayacak. Annem azarlayacak, öğretmen kızmaya başlayacak gibi. Öyle olmasa bile bu tarz ortamlarda çocuklar ön yargılarıyla kendilerine faydalı olabilecek bir paylaşım öncesinde bile sistemi kapattıkları, şalteri indirdikleri için fırça atılmayan, kendilerine kızılmayan durumlarda bile bu durumdan pek fazla nasirlenemiyorlar çünkü kendilerini bir koruma kalkanı ardına almışlar. Ama sosyal çevreye, arkadaşlıklara, alemlere aktıklarında böyle bir durum oluşmuyor. Bir ön yargıları olmuyor, rahat oluyorlar. Daha da kötüsü, aslında iyi gibi geliyor ama zihinleri tamamen rahat olduğu için kendilerini kasmadıkları bu ortamda her türlü komut bilişsel ve zihinsel süreçlerinde ana yazılımı ve fabrika ayarlarını değiştirme yetecek bir güçlü oluyor. İşte arkadaşların geçen haftada bahsettiğim gibi kişi arkadaşının dini üzerinedir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurması bu yüzden. Yani tamamen açık dış etkiye. Ana yazılımı değiştirebilirsiniz yani. Öğretmen 50 bin defa anlatsa sigara içmeyin, içmeyin, içmeyin. Zaten kapalı şalter almıyor çocuk onu yani. Ama bir arkadaş ya yak bir kereden bir şey olmaz diye uzattığında hemen fabrika ayarını bozacak. O yıllardır duyduğu sigaranın zararına rağmen onu alacak bir durumda oluyor işte bu yüzden. Aman ne olursunuz dünya aletinizi yakmayın aziz dostlarım. İşte bu yüzden kişiliğimizi, kimliğimizi, şahsiyetimizi inşa eden asıl şey arkadaşlık. Arkadaşlık bağları, dostluklarımız, sosyal sermayemiz. Her zaman dediğim gibi bir insanın en sık görüştüğü ilk 5 arkadaşının ederi kadar, toplamı kadar eder. Bu 5 arkadaşın çapından 1 milim daha yukarı, daha fazla, daha büyük olamaz. Peki, böyle bir sosyal çevrede kim kimi neden ve nasıl arkadaş eder dersiniz sizce? Rahmet olsun Mehmet Said Kotka Hazretleri, ey erenler bilin ki arkadaşlık pekey demekle kaimdir derdi. Arkadaşlık pekey demekle, pekiy demekle, tamam demekle kaim. Ne kadar güzel bir cümle. Bu benim alemimde çok büyük bir etkiye sahip bir nasihat oldu. Kendi hayatım için söylüyorum aziz dostlarım. Bu yüzden ben de acizane teklife karşı teklif ile gelinmez derim sürekli. Sosyal çevremde arkadaşlarım bilir. Arkadaşımın teklifi üzerine teklif getirmem. Onun huyuna suyuna giderim. Onun istediği olur. Hele ilk adımı o atmışsa, helal ve meşru çerçevede olduğu sürece arkadaşlara uyarım. Çocukluk döneminde arkadaşlık bağlarım, annemi kaybetmek ve bazı aile içi yaşadığım olayların oluşturduğu ağır travmalar sebebiyle hiç rast gitmedi. Çocukluk döneminde yolları benimle kesişen bütün akrabalarımdan, kuzenlerimden, arkadaşlarımdan özür diliyorum. Sürekli onlara dua ediyorum. Geçmişlerine rahmet okuyorum. Bu hakların Rabbim tarafından helal edilmesi, helalliğinin sağlanması adına onlardan yeniden huzurunuzda affımı istirham ediyorum. Ama bu nasihatı duyduktan sonra da arkadaşlarıma pek fazla yamuk yapmamaya özen gösteriyorum. Nazik ve kibar olmaya, kalp kırmamaya, tahmin edilebilir bir münir olmaya, onlara asla ve asla kendilerini kötü hissettirecek bir şey söylememeye gayret ediyorum aziz dostlarım. Onlara benim gıybetimi yapabilecekleri bir durum oluşturmamaya öyle ellerine bir koz vermemeye gayret ediyorum. İyi bir insan olmaya çabalıyorum. Hatalarımız elbette vardır. Ama gayretimiz nezaket ve zarafet yönündedir. İyilik ve ahlak yönündedir. Erdem ve saadet yönündedir. Ama yine de psikologlar, tıpkı finansal sermaye birikimi gibi, yani bir tasarruf alışkanlığın çocukluğun erken yaşlarında, erken çocukluk döneminde kazandırıldığını, bu alışkanlığın o dönemde geliştiğini belirledikleri gibi, sosyal sermayenin de erken çocukluk döneminde, özellikle bağlanma teorisi çerçevesinde geliştiğini söylüyor psikologlar. Geçen hafta bununla alakalı birkaç psikologdan örnek vermiştim. Yine mesela John Bowlby, bağlanma teorisi adı altında attachment teori diyor buna. Erken çocuklukta kurulan bağlanma stillerinin yetişkinlikteki arkadaşlık ve mutluluk ilişkilerini önemli ölçüde etkilediğini söylüyor bu bağlanma attachment teorisi. Eğer bebek güvenli bir bağlanma ile büyütülmüşse, yani duyarlılık, tutarlılık, sevgi ve ilgi bağ içinde büyütülmüşse, çocuk ağladığında anne buna duyarlı kalmışsa, çocuğun hayatıyla alakalı annenin dediğini baba bozmamış, aile tutarlı bir prensip belirlemişse, ona sevgiyle yaklaşılmışsa, ilgi bağ ile büyütülmüşse çocuk, her bebek ağladığında anne onu kucağına almış, sakinleştirmiş, sevgiyle ona sarılmışsa, çocuk ihtiyaç duyduğunda anne hep orada olacağına dair çocuğa güven vermişse, böyle bir güven geliştirmişse, anne veya baba ve ikisi çocuğa sevgi ve ilgi göstererek onun değerli olduğunu ona hissettirmişlerse, bu çocuk anne ile oluşturduğu bu güvenli bağı ilerideki hayatında da taşıyarak uyguluyor. Bu güvenli bağlanma setiyle bireyin sağlıklı arkadaşlıklar kurmasına imkan sağlıyor aziz dostlarım. Peki, birbirine güvenli bağlanan bireyler, travmatik bağlanlara nazaran arkadaşlıktan nasıl daha fazla tatmin sağlıyor ve nasıl daha mutlu bir hayat sürüyor dersiniz? Adı üstünde güvenli bağlanma. Hani teknik açıdan açıklayacak olursam, bir yere gittiğinizde, bir kafeye oturduğunuzda, bir kuruma gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Wi-Fi soruyorsunuz değil mi? Wi-Fi bağı var mı? Ağ var mı? Ya da Wi-Fi şifresi soruyorsunuz. Neden? Oraya bağlanmak istiyorsunuz. Çünkü dış dünyadan alacağınız bilgiler ihtiyacınız var. Bir mail göndereceksiniz, bir sosyal medyada bir şey yapacaksınız, bir şey paylaşacaksınız. Dolayısıyla bir internet bağına ihtiyacınız var. Bu bağın sürekli koptuğunu düşünün. 30 saniyede bir koptuğunu, bir dakikada bir koptuğunu, yeniden girmek zorunda kaldığınızı, şifreyle yeniden girmek zorunda kaldığınızı. Ya da hani açmaya çalıştığınız bir sayfanın uzun bir süre, 5 dakika süresince mesela, 5 saniyede açılacak bir sayfanın, hatta saniyesinde açılacak tıklamayla sayfanın, 5 dakikada açılmadığını düşünün mesela. O kafeye bir daha gider misiniz yani? Orada, o kurumda, o ağa bir daha girer misiniz? Daha güvenli bir ağ varsa. Aynı şekilde anne babaların özellikle çocukların nezdinde bir hayat arkadaşı olduklarını unutmamaları ve çocukların önünde de asla ve asla tartışma ve kavga yapmamaları gerekiyor. Çünkü her tartışma çocuğun o güvenli ağ bağlantısını koparıyor. Deminki örnekte anlattığım şekliyle. Çocuk geriliyor. Sadece gerilmiyor. Psikologlar anne baba kavgasına maruz kalan çocukların MR ve PET görüntülerinde beyinlerinde savaş ortamında savaşın ağır travmasına maruz kalan çocukların beyinlerinde oluşan görüntülere benzer değişimler görmüşler. Bir tarafta savaş ortamında düşünün şimdi Gazze'yi. Oradaki çocukların travmasını, bir de ballı lokma tatlısı, eviniz güllük gülistanlık gibi geliyor size ama sabah yaptığınız o küçük bir kavgavari çekişmenin, bağırışmanın ve sonrasında halletmiş olsanız bile çocuğun nezdinde acabalar doğurduğu ve ona travmatik bir kodlamayla kişiliğini, benliğini, ileride onun da yapacağı arkadaşlık bağlantılarını, hatta evliliğini etkilediğini unutmayalım. İşin ne kadar vahim olduğunu lütfen unutmayalım, aklımızdan çıkarmayalım. Çocuk, hayat arkadaşı olarak anne babasının birbiriyle arkadaşlığını modelliyor aziz dostlarım bu konuyla alakalı. Hani anne baba da bir hayat arkadaşı çocuğun nezdinde. Hani henüz o özellikle erken çocukluk döneminde bir sosyal çevre gibi görüyor. Henüz daha anne, baba, akraba, işte dede geldi, büyük dede geldi, büyük hala geldi, dayı geldi, amca geldi, bu senin kuzenin, nereden bilsin çocuk onu? Ona göre arkadaş işte yani. Oyun oynuyor, oyuncaklarıyla oynuyor. Sürekli birileri geliyor, gidiyor falan. Ama orada sistematik, sistemli, düzenli, özellikle tutarlı bir bağlantı varsa bunu da kodluyor. İşte anne o açıdan güvenli bağlandığında en azından ilk kodlanan zihinde anne. Tabii ki genetik ve manevi, ruhani bazı faktörler de var bunun içerisinde. Dolayısıyla çocuk anne babasının birbiriyle olan arkadaşlık modelini modelliyor ileriki hayatında. Ya da buradaki sıkıntılar onun da olumlu arkadaşlar kurmasının önünde bir engel oluşturuyor. Hem çocuğu eşimizle yaptığımız travmatik kavgalarla kötü ortamda yetiştirip ondan sonra da ya bu çocuk niye arkadaş bulamıyor, bu çocuk niye eş bulamıyor, bu çocuk niye sağlıklı bir ilişki sürdüremiyor gibi onu yaftalamamız vicdan azabımızdan kurtulmamızı engellemez. Aziz dostlarım, bu açıklamalardan sonra isterseniz şimdi de arkadaş edinme becerilerimizi etki eden sosyal yetkinliklerimize bir bakalım. Nedir sosyal yetkinlikler? Sosyal yetkinlikler, bireyin toplumsal ilişkilerinde etkili, uyumlu, yapıcı bir şekilde hareket etmesini sağlayan becerilerdir. Bir beceridir, bir yetkinliktir. Bir davranıştır, bir tavırdır. Bireyin hem bireysel hem de toplumsal hayatında başarılı ve mutlu olmasına katkı sağlar. En temel sosyal yetkinlik saygı duymaktır aziz dostlarım. Özellikle kişi arkadaşlığına saygı duymayı öğrenebilirse sevmeyebilir. Hani bir çocuk sınıfa girdiğinde sınıf arkadaşlarını, aile ortamında bütün kuzenlerini. Ama ilk adımı saygı duymaktır. Hani bunu söylerken de hani iş dünyasında çok böyle Galata meşhur diye tabir edeceğim. Fena meşhur olmuş, yanlış bilinen bir meşhur bir ifade var. Yani çalışma arkadaşlarınızı sevmek zorunda değilsiniz. Saygı duyun yeter. Böyle de söylemek istemiyorum ama ilk başlangıcı erken çocukluk döneminde onlara saygılı olmayı, hani oyuncakla oynarken bile adaletli olmayı, o paylaşım sıralamasına uymayı, hakkı yememeyi, onun da oynama hakkı olduğunu işte bir saygı duyma ifadesidir yani. Ya da bir aile ortamında ziyarete gittiğimizde o oyuncağı almamamız gerektiğini, saygı duyma ifadesinin bir gereği bu. Çünkü kuzeninizin ya da gittiğiniz ailenin çocuğunun oyuncak sahibi olma hakkına saygı duymayı öğretmiş oluyorsunuz bunu yaparken. Yoksa lalet tayin bir şekilde böyle özgür çocuk yetiştireceğim diye gittiği her yerden şımartılarak bunu alabilir miyim? Evet. Bununla oynayabilir miyim? Evet. Bunu kırdım. Olabilir falan. Hani çocuğun çevresine, eşyaya, ailesine, ilişkilerine, yaşadığı ortama saygı duymasını öğreterek ilk adımını attırmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında kısa bir ara veriyorum. Sosyal yetkinliklerin alt unsurlarına inşallah ikinci yarıda devam edeceğim. Bizden ayrılmayın efendim. Az sonra yeniden görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlar, yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında sosyal yetkinliklerin alt unsurlarını ya da sosyal yetkinliği oluşturan unsurları sizlerle paylaşacağım demiştim. İlk yarıda bunun önemini, sosyal sermayemizin, arkadaşlıklarımızın, sosyal çevremizin bize olan etkisini, katkısını sizlerle paylaşmıştım. Neler oluşturuyor, hangi beceriler sosyal yetkinlikleri oluşturuyor, destekliyor? Kişinin o network'ü denilen, sosyal ağ denilen sosyal sermayesini yeni tabiriyle social capital diyor artık Batılılar buna, sosyal bir kapital yani sosyal bir sermaye başarısında çok çok önemli bir unsur. Acaba hangi unsurlardan oluşuyor bu sosyal yetkinlikler? En başında elbette ki iletişim becerileri var. Bir işimizde iletişim. Bir işimde iletişim. İletişim, hangi işi yaparsak yapalım iletişim. Öyle düşünün. İletişim, iletişim. Çocuk eğer kendini açık ve etkili bir şekilde ifade edebiliyorsa, açık ve net bir şekilde konuşabiliyorsa, empati kurarak karşıdaki kişiyi anlamaya çalışıyorsa, saygı duyarak karşıdakinin sözünü kesmeden onu aktif bir şekilde dinleyebiliyorsa, ona doğru bir ilerleten bildirim verebiliyorsa, verdiği hani geri bildirim diyorlar, o geri bildirimle ilerleten bir bildirim haline gelip bir davranış değişikliği, bir durum değişikliği, bir tavır değişikliği yapabiliyorsa, sözlü ve sözsüz iletişim araçlarını etkili kullanabiliyorsa, bu sosyal yetkinliği artmış oluyor. Peki sizce çocuklarımız, aziz dostlarım, bırakın arkadaşlarını, akrabaları ve hatta kuzenleriyle bile, konu komşu çocukları ve okul arkadaşlarıyla bile olması gerektiği şekilde konuşabiliyorlar mı? Ne gözlemliyorsunuz? Şöyle bir çevrenize baktığınızda, ben çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum can dostlarım. Bunu sebep olarak da eve misafir gelmemesine, sofraların misafirsiz kalmasına, geniş aile kavramının artık neredeyse tarih olmasına bağlıyorum. Bir düşünün nasıl geçiyor hayat. Sabahleyin kalkış, kahvaltı yapış, servise biniş, okula gidiş, dersi dinleyiş, eve dönüş, ödev yapış ve yatış. Eskiden hani böyle 40 yıl, 50 yıl evvel televizyonların tabii tek kanal var TRT. Son sahnesi saat 12'de kapanırdı. Gece yayınları olmazdı. Çok maliyetli biliyorsunuz yayınlar. İşte İstiklal Marşı ve kapanış. İstiklal Marşı ile kapanırdı ve dıt diye böyle bir ses başlardı. Ekranda sabitlenirdi. Bizim nesil onu çok iyi hatırlar. Şimdi tabii 24 saat online bir sürü televizyonlar, canlı yayınlar devam ediyor. İşte öyle derlerdi yani İstiklal Marşı ve kapanış ve yatış. Şimdi böyle bir hayat kendini tekrar ede bu şekilde devam ederse sizce ne tür bir çocuk yetiştirmiş oluruz? İlkokul 1 ile beraber sıla-i rahim yok ediliyorsa, eve misafir kabul edemiyorsak, ya yarın sınavı var, sabahleyin dersi var, erken okula gidecek, işte erken yatması lazım. Çocuk tabii ki erken yatacak ama sıla-i rahim devam eder yani. Çocuk 8.30'da mutlaka ve mutlaka yatakta olması ve uyumuş olması gerekiyor. Hani en geçi 9 ama hani 8.30 ideali şu andaki saate göre söylüyorum. Bakıyoruz 12'de, 1'de, 2'de çocuklar ayakta, hayatta, evde bir hayat devam ediyor. Ama yine arkadaşsız, konu komşusuz, akrabasız, bencil bir hayat. Böyle bir ortamda da hani Oxford'un 2024 yılında yılın kelimesi olarak seçtiği brain rot, beyin çürümesi gerçekleşiyor işte. Sosyal medyaya maruz kalıyor. Beyni yok eden, arkadaşlıkları öldüren, sosyal hayatı mahveden, manevi hayatı yok eden bilgisayar oyunlarına maruz kalıyor. Oradaki sapkın LGBT lobisinin bilinçaltı telkinlerine maruz kalıyor. Hipnozize bir şekilde devam ediyor, gidiyor. Ondan sonra karşılaşıyorsunuz. Hani gözler böyle ölü balık gibi bakan. Tenzih ederim tabii. Sizleri tenzih ederim ama genel olarak gördüğüm ortam böyle. Dolayısıyla yeniden evlerimizin misafirlerle şenlenmesine, sofraların misafirlerle bereketlenmesine, geniş aile kavramında sıla-i rahim ve akrabalıklarla, akrabayı taallukatla yeniden ömrün uzamasına, malın bereketlenmesine, sevginin artmasına ihtiyacımız var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu şekliyle. İletişim tabii ki sürekli Nitelikli İnsan programında sıklıkla işlediğim bir konu olduğu için şimdilik bu kadarla iktifa edeyim. İkinci unsuru sosyal yetkinliklerimizin, sosyal sermayemizin iletişimimiz böyle ama bu bir ilişki kurmamıza vesile olabiliyor mu? Dolayısıyla ilişki kurma becerisi iletişimden çok farklı. Yani iletişim, şu anda biz iletişim boyutunda merhaba merhaba boyutundayız. Merhabalaşıyoruz. Derin tanışma olmuyor. Birbirimizi çok derin tanıyamıyoruz. Süleyman Erdemir abim kulağını çınlatalım. Böyle bir sohbet ortamında eğer ticari bir birlikteliğe yol açacaksa bu, herhangi bir müşteri ilişkisi oluşturacaksa oturur derin derin birkaç saat süren bir tanışma yapar. Çok severim yani. Önce kendini anlatır, sonra muhataplarını, ondan danışmanlık almak isteyen kişileri tanır. Çünkü bu tanışıklıkla ileride kurulacak o ticari bağ ona halel gelmeyecek bir şekilde dizayn edilir. Tanımazsak sonuçların ne olduğunu görüyoruz. Eş durumundan, maaş durumundan, çalışma hayatındaki arkadaş durumundan, sosyal hayattaki arkadaş durumundan ne olduğunu çok iyi görüyoruz. Dolayısıyla iletişimle ilişki kurma çok farklı beceriler. Biz iletişim boyutundayız. Merhaba, merhaba. Halleşemiyoruz. Birbirimize hemhal olamıyoruz. İşte musallada tabut peşe gelince üstün körü bir imam efendi haklarınızı helal ediniz diyor. Biz de helal ettik diyoruz. Helal olsun diyoruz. Nasıl bilirdiniz diyor. Hiç bilen yok ne halde olduğunu. Nasıl yaşadığını, iyi bilirdik diyoruz. Nasıl iyi bilirdik yahu? hani derin bir tanışma yaptık mı, yakınlaştık mı, gerçekten bir derdi var mı, sorduk mu? Dertli olduğunu beyan ettiğinde bile yardımcı olmaya gayret ettik mi yani? İlişki kurma başka bir şey. Yeni insanlarla tanışıp ilişki kurma, hele bir ilişkiyi başlatma. Eskiler vakıf insanlarıydı. O hayır hasenat zincirinin artmasıyla alakalı, şimdikilerin vurgun yaptığı saadet zincirlerinden bahsetmiyorum. Yüzyıllar boyu yaşamasının sebebi oydu zaten. Vakıf insanları kendilerini o vakfa vakfedecek insanlar bulurlardı. Ülküdaşlar bulurlardı. Aynı ülküye, aynı mefkureye sahip olacak arkadaşlar bulurlardı işte. Selamlaşırlardı. Ecdadımız ta sahabe-i kiram efendimizden bu yana. Milleti İbrahim Hanife, hani onun milletinden olduğumuza göre onlar da ecdadımız sayılır yani. Sahabe-i kiram hazretleri. Sizce ilahi kelimetullahı, bütün dünyayı din sadece Allah'ın, yalnız Allah'ın olana kadarki çabaları nasıl bir şey? O da ilişki kurma işte. Gidip kendilerinin nasıl bir insan olduğunu, inandıkları Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu, Resulullah Efendimiz'in nasıl peygamber olduğunu, bu dinin emirlerinin nasıl şeyler emrettiğini anlatabilmeleri, işte bir ilişki başlatma yani. Ve bu başlattığı ilişkiyi geliştirme ve onu sürdürme yeteneği. Elbette burada sağlıklı sınırlar olacak, herkes haddini bilecek. Hani İslam'ın şartı beş derler, altıncısı haddini bilmek diye çok meşhur olan bir cümle var, çok da sevdiğim. Böyle böyle haddi aşmamak da Allah'ın indinde çok önemli bir emirse, Rabbimiz de buna titizlikle uymaklığımızı emrediyorsa, burada evet ilişki kurulacak ama sağlıklı sınırlar belirleyecek. Yani yeni bir arkadaşla tanışıp onunla yaren olduğumuzda çat kapı böyle gidilir mi sizce hemen? Her gün gidilir mi? Sevildiğin yere sık gitme, kalkar muhabbetin, önemin kalmaz demiş yani ecdadımız. Birazcık böyle sınırı bilmek, mesafeyi korumak gerekiyor ama bizde biraz mesafe ayar sensörü, mesafe dedektörü biraz bozuk gibi geliyor bana. Pek şey yapamıyoruz, bu sınırları koruyamıyoruz. Ve bu şekilde geniş ağlar oluşturma, geniş networkler oluşturma. Nasıl olur bu yeni insanlarla tanışıp bir ilişkiyi başlatma? Mesela komşuya yaptığınız yemekten bir tas çorba götürüyor mu çocuklarımız? Aynı apartmanda, aynı asansöre biniliyor, aynı servisten iniliyor ama asansörde birbirine selam verebiliyorlar mı sizce? Herkesin başı önüne eğik. Ya yukarıya bakıyorlar tavana, ya kat numaralarına bakıyorlar. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Otobüste oturuyorsunuz, yanınızdakine bakmıyorsunuz. Bakmıyoruz yani. Yani kendimi de bundan ağır yıkılmıyorum. Uçakta oturuyoruz, yanımızdakine bakmıyoruz. Yolda yürüyoruz, karşıdan gelene bakmıyoruz. Efşu selame beynikum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Selamı yayın. Selamın aramızda bir sevgiye, muhabbet tohumu, mayası olduğunu söylüyor. Bununla muhabbetimizin artacağını bize garanti ediyor. Hangi garantisine uyuyoruz ki kurban olduğumun? Allahümme barik ümmeti fi bukuriha demiş mesela. Allah'ım ümmetimin erkencilerini bereketlendir. Hani sabahın erken vakti, ecdat buna uymuş. Paranın en kıt olduğu vakitte bile rızıkları bol olmuş, sofraları bereketli olmuş. Ömürleri çok mutlu, müreffeh, hayatları çok güzel olmuş. Şimdi yani 108 trilyon dolar dünyada dolaşan para, yıllık gayri safi milli hasıla bütün dünya ekonomisinin. Yani bu kadar para bir düşünün. Dünya tarihinin en bol para arzını yaşıyor dünya. Ya ama herkes kıt kanaat geçiniyor. Doyumsuzluk var, hazımsızlık var, tatminsizlik var ve sonuç olarak mutsuzluk var yani. İlişki kurma becerimiz. Allah'ın dinini yayma yetkinliğimiz, vecibemizle de alakalı bir beceridir. Ve sadece iyi insanlar iyi ve doğru kaliteli ilişkiler kurabilirler. Meşru ve helal çerçevede sonu cennete gidecek bir ilişkiyi başlatabiliyor muyuz? Allah razı olsun. Yetim Vakfı'nda Osman ağabey, ya hocam diyor, sabahları böyle bir hafta üst üste Ayasofya'da sabah namazına gelenlere diyor çeyrek altın veriyorum diyor ama bugüne kadar çok fazla kimse gelmedi. Buradan da onu bir yad etmiş olalım yani. Bak bir ilişki kurma şeyi. Gelenlere diyor çorba ısmarlıyorum diyor. Bir ilişki kurma şekli işte. Ecdadımız bunu o kadar çok dikkat ederdi ki yani. Bir çocuğu keşfederdi. Ona böyle hediyeler verirdi. Ona camiyi sevdirirdi. Tekne orucu yani bir ilişki başlatma şekli değil mi sizce? Öğleye kadar tut sonra orucunu bana sat. Çocuk o dedeyi, o aile büyüğünü bir daha unutur mu sizce? O öğleye kadar tuttuğu orucun tadını ve bozması gerektiğini Öyleye kadar çocuk orucu, tekne orucu öyle mi? Yeni yeni güzel, samimi ilişkiler başlatma becerisi ve bunu sürdürme becerisi. Biz hasbelkader merhaba merhaba sonra 10 yıl sonra ya hani bir kere Erkam Radyo'da karşılaşmıştık. Yani Murat abinin yanına, Beytullah abinin yanına gelmiştiniz de işte orada bir görüşmüştük ya. Ya nereden 10 yıl önce arkadaş, nereden bilebilir bir insan beyni bunu? En azından bayramdan bayrama bile olsa yılda 2 defa bir araya gelmek. Bu bile ilişkinin sürdürülebilirliği alakalı bir şeydir yani. Hani Batı dünyası en azından yılbaşından yılbaşına bir tebrikleşiyor, mesajlaşıyor, hediye gönderiyor. Sümme haşa, tabii ki bizim dinimizde elbette böyle bir şeyi olumlu gördüğümüz yok. Ama yılda bir kere bile olsa onu sürdürüyorlar yani. Şükran gününde, yılbaşında, yılda 2 defa bile olsa o sofraya oturuyorlar. 10 yıldır, 20 yıldır görüşmediğimiz akrabalarımız var. Bizim halimiz daha harap gibi geliyor onlardan. Üçüncü unsur, bu sosyal yetkinliğimizin iletişim becerisi ve ilişki kurma becerisinden sonra gelen hemen işbirliği ve takım çalışması. Biraz takımlaştık katsayımız düştü gibi geliyor. Dünyaya nam salan, markalaştırdığımız en önemli kavramdan bir tanesidir, imece usulü. Değil mi? Bir el atma böyle. Köyün bir probleminin üstesinden gelme, ailenin bir problemine deva olma, sosyal bir probleme çare olma. Hemen işte el atma şeklinde, değil mi? Bir el atalım hani. Şimdi yollarda, yolun ortasında bir araba kalıyor. Herkes seyrederek geçiyor. Korna çalarak, eleştirerek, protesto ederek geçiyor. Halbuki yani bir dakikamızı alır yani. Hafifçe trafiği yavaşlatıp, güvenli bir şekilde durdurup o arabayı yana çeksek, belki arkada kalan on binlerce araç, işte 3 kilometre, 5 kilometre kuyruk, 2 saatini kaybediyor. Orada bir dakikayı vermediği için insanlar. İşbirliği çok böyle gönüllü olması gereken bir şey ama çok işbirliğine fazla açık olmadığımız için işte arkadaşlığımız da sosyal çevremiz de bu yüzden fazla gelişmiyor. Farklı kültürlere, farklı görüşlere saygı gösterme. Hep aynı stilde olmaz arkadaşlar. Farklı görüşlerden de kişinin beslenmesi lazım ama biz farklılıklara tahammül gösteren bir şey değiliz. Ecdadımıza rahmet olsun. Nasıl becerdiler 600 yıl bir Cihan İmparatorluğu'nda farklı dinleri, görüşleri, mezhepleri, meşrepleri aynı potada bir şehirde mutlu, müreffeh, huzurlu, sağlıklı, anlaşır bir şekilde barış içinde, esenlik içinde, saadet içinde yaşatmayı nasıl başardılar? Rahmet olsun hepsine. Tabii ki orada ortak hedefler var. Bu ortak hedefe yönelik belli bir uyum içinde çalışma mecburiyeti var, mükellefiyeti var. Devlete baş kaldırmama, asi olmama gibi. Elbette devlet de kendini koruyacak ama bu hani öze dönersek özellikle şirketler için, aileler için bir işbirliği. Hani ailenin de ortak hedefleri vardır yani. Yani sofra kurmak da bir ortak hedeftir aziz dostlarım. Ezan okunduğunda cemaatle namaz kılmak da aile içerisinde bir ortak hedeftir. Öyle Zülküf Kopuz abim anlatır böyle arkadaşlıklarıyla alakalı. Çok böyle namaz ehli olmayan arkadaşları varmış birkaç tane. Ama bu da küçüklüğünden beri camide kılan böyle güzel bir insan namazlarını. İşte kaç yaşlarını anlatıyorum? 15-16 o yaşlar yani. Tam delikanlık dönemleri yani hırçın delikanlık dönemleri. Yine bir gün oturuyorlar böyle bir kafe gibi bir yerde. Ezan okunuyor, bu kalkıyor gidiyor. Tam camiye girerken ya diyor yıllardan beri ben bunların dediği gibi yaşıyorum. Şimdi beni Allah'ım çağırıyor, ilahım çağırıyor. Dehşetle geri dönüyor masaya. Girmeden cami geri dönüyor. Ya diyor şimdi siz benimle namaza gelmiyor musunuz diyor. O sözündeki gözündeki dehşetten anlıyorlar tabii ki geliyoruz diye. O gün bugündür o can dostları da onunla beraber namaz ehli. Beş vakit namazlarında abdestlerinde bakın. Hani ortak hedefler. Arkadaşlık da orada işte yani. Oradaki o grup dinamiklerini anlama. Ona katkı sağlama. Oradaki rol ve sorumlulukları paylaşma. Görevleri paylaşma. Ağır büyük varsa onu paylaşarak yükü hafifletme. Bütün bunlar işbirliği ve takım çalışmasının da belki ana unsurları ama sosyal medya ortaya çıktıktan sonra sanki çok daha böyle sosyal olmuşuz gibi bir hava var ortada. Öyle bir algı var. Bu tamamıyla yanlış bir algı can dostlarım. Daha fazla dijital olduk ama daha fazla sosyal olamadık maalesef. Sosyal medyada birkaç tweet, birkaç post, birkaç dürtme, birkaç arkadaşlık ve sosyallik ilişkisi, teklifi, bunun kabulü sosyalleşmek anlamına gelmiyor. Sanal alemde yürütülen arkadaşlıklar sosyallik anlamına gelmiyor. Belki reytinginiz yüksek o kadar. Bu becerimizi öldüren unsuru da mahalle kültürünün yok olmasına bağlıyorum ben açıkçası. Modernleşme nasıl bizi gerçek anlamda uygar yapmadıysa, şehirleşme de gerçek manada medeni, yani şehirli yapmadı bizi. Nerede o eski mahalle kültürü? Profesör Doktor New York Üniversitesi'nden Selçuk Şirin hocamın dediği gibi, bir çocuk yetiştirmek için koca bir köy gerekir diyor ya, aynen öyle. Şimdi kalabalıklar içerisinde çektiğimiz yalnızlık bir büyük insan travması ve problemiydi, ama çocuklarımıza da bulaştı bu travma. Onlar da kalabalıklar içerisinde yalnızlık çekiyorlar. Eskiden cıvıl cıvıldı oyun parkları. Neşe içinde çocuklar birbiriyle oynardı. Şimdi kalabalık AVM oyun alanlarında tek başlarına, yalnız başlarına oynuyor çocuklar. Yardımlaşma yok, kaynaşma yok, ekip çalışması yok. Bunda biraz da takım oyunu kültürümüzün olmayışında etkisi var elbette. Çocukları takım oyuna sevk edecek yeni oyunlar üretemiyoruz. Çocukları birbiriyle takımdaş, birbiriyle arkadaş yapamıyoruz. Çocuklarımıza uygun arkadaşlar seçemiyoruz. Çocuk ne bilsin o küçük yaşında? Ev alma, komşu al ilkesine uyarak bu altyapıyı oluşturmuyoruz. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadarla iktifa edelim. Sizlerden Allah Resulü'nün kişi arkadaşının dini üzerinedir. Bu yüzden sizden biriniz kiminle arkadaşlık yapmaya dikkat etsin uyarısına. Çok dikkat ederek hem kendisi hem ailesi hem çocukları için arkadaş seçimine çok dikkat etmesini. Biz genellikle onunla arkadaş olma, bununla arkadaş olma. Peki bunun altyapısını sağladın mı? Öyle bir ortama götürüyoruz çocuğu. Hani düşünün, her tarafta PlayStation'lar, oyun şeyleri, konsolları, bilmem ne, bilgisayarlar, oyunlar, böyle gel gel gel diyor, gel ediyor. Ondan sonra çocuğa oynama diyoruz. Öyle bir şey var mı? Çikolata dükkanına götürüyoruz. Çikolata yemeyeceksin, istemeyeceksin diyoruz. Öyle bir şey var mı? Ortam sağlayacak büyükler bu anlamda. İnşallah bu arkadaşlıklarla alakalı üzerinize düşen vecibeleri de yaptığınız, çocuklarınızla alakalı bu ortamı sağladığınız bir gelecek diliyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.